Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 11. ayrım. Kimberly'nin babası federal büroya, Chicago Polis Departmanı'nda yaptığı kısa süreli bir görev döneminden sonra girmişti. Geleneklere bağlı, eski moda bir FBI ajanıydı. FBI ajanlarının hala koyu renk takım elbiseler giydiği, Hoover'ın miras bıraktığı, her şeye itaat ettikleri... Çevirenin notu. J. Edgar Hoover, FBI'nin ilk kurucularından biridir. 1935'ten 1972'den ölümüne kadar FBI'nin yönetimini elinde tutmuştur. Ve asla büroyu utandırma düsturuyla yaşadıkları dönemde çalışmıştı. Kimberly babasının sahadaki çalışmalarını hatırlayamayacak kadar küçüktü o zamanlar. Ama onu ağırbaşlı, koyu renk takım elbiseler içinde hayal etmeyi severdi. Aşağılık bir gangsterin karşısında dikilirken, koyu renk gözleri kafasından geçenleri asla ele vermez ve babası, şüphelinin yalanlarını tek kaşının ufak bir hareketiyle su yüzüne çıkarabilirdi. İşkolik halleri evliliğini çökerttikten sonra profil çıkarma alanına yönelmişti. O zamanlar Quantico'da bulunan ve Davranış Bilimleri Ünitesi adı verilen bölüme transfer edilmişti. Teoride, kızıyla daha çok vakit geçirmek için araştırma alanına geçmişti fakat gerçekte her zamankinden daha çok seyahat etmeye başlamış, yılda yüzün üstünde soruşturma işi yapmaya başlamıştı. Bu soruşturmaların her biri bir öncekinden çok daha şaşırtıcı ve çok daha vahşi davalardı. İşi hakkında hiç konuşmazdı. Sahada polis olarak çalıştığı zamanlarda da ve tabii profil uzmanı olduğu zamanlarda da İşiyle ilgili hiçbir şeyden bahsetmezdi. Bunun yerine Kimberly babasının işine ilgi duyma görevini kendi kendine üstlenmişti. Geceleri geç saatlerde babasının çalışma odasına sıvışır, cinayet konusuyla ilgili ders kitaplarını karıştırır, suç mahallinde çekilmiş fotoğraflarla, kan lekeleri diyagramlarıyla, sorgu polisleri tarafından gönderilen ve içinde peteşiyel kanama, nefsi müdafaa yaralanmaları, ölüm sonrası çürüme gibi tanımların kullanıldığı raporlarla dolu olan dosyaları okurdu. Kimberly yalnızca 4 senedir FBI ajanıydı ancak birçok açıdan şiddet suçları üzerine hayatı boyunca çalıştığı söylenebilirdi. İlk önce babasının yaptığı işi anlarsa babasını da anlayabilir gibi yanlış bir düşünceyle başlamıştı bu işi öğrenmeye. İkinci olarak da kendi de bir kurban olduğu zaman bunu yaşamak zorunda kalmıştı. Annesinin uzun ve acılı bir ölümle hayatını kaybettiğini biliyor ve beraberinde gelen duygusal bataklığa düşmemek için savaşıyordu. Annesi zalimce öldürülmüştü. Hayatı için son nefesine varana kadar mücadele etmek zorunda bırakılmıştı. Philadelphia'daki şık taşra evinde, sert ahşap zeminin üzerinde sürünerek vücudunun her santimetresi için büyük bir savaş vermişti. Betty öldüğünde büyük bir dehşet içinde miydi? Kendini köşeye kısılmış mı hissetmişti? Kimsenin ona yardım edemeyeceğini bilerek veya tuzağa düşürülmüş gibi hissederek mi ölmüştü? Veya belki de o ana kadar öyle büyük bir acı yaşamıştı ki sonunda öleceği için müteşekkirdi. Mandy bir sene önce ölmüştü. Belki Betty o son ölüm anında kızını tekrar görebilmenin ne kadar güzel olabileceğini geçirmişti aklından. Kimberly bunun cevabını bilmiyordu. Hiçbir zaman da bilemeyecekti. Gece yarısından sonra düşünceleri onu, aklı başında hiçbir insanın, Tanrı esirgesin, asla gitmek istemeyeceği karanlık yerlere götürüyordu. Sonunda o ve babası, işlerinden hiç bahsetmemeye başladılar. Çünkü ortak noktaları yaptıkları iş değildi. Kimberly, 911 karakolunda, sessiz, sakin, doğa manzaralı bir alana yayılmış olan sanayi parkının ortasındaki güzel bir ofiste çalışıyordu. Bürodakilerin yaş ortalaması 35'ti. Çalışanların çeyreğini kadınlar oluşturuyordu. Erkeklerin her biri pastel renkli gömlekler giymek konusunda ısrarcıydı. Kimberly ve babası yaptıkları iş yerine çok daha derin, çok daha üzücü bir şeyi paylaşıyorlardı. İkisi de sevdikleri insanların hayatını kurtarmakta başarısız olmuşken, şimdi her günü bir yabancının hayatını kurtarmak için çabalayarak geçirmenin ne demek olduğunu çok iyi anlıyorlardı. En çok da ileriye bakmanın, hayata devam etmenin önemini anlıyorlardı. Çünkü eğer aynı noktada çok kalırsan, pişmanlığın kaya gibi ağırlığı altında ezilme ihtimalin vardı. Sabah saat 11'i biraz geçe Kimberly arabasına yürüdü. Georgia trafik durumunu çoktan kontrol etmişti. İnternet sitesine belirtilen son trafik haberlerine göre GA-400 yolu açıktı. Alpharetta Lisesi Atlanta Saha Ofisi'nin 40 kilometre kuzeyinde kalıyordu ve Kimberly kısa sürede iyi mesafe kat etmişti. Sezonun sonlarında olunduğu için futbol müsabakaları bitmişti artık. Koç Uri bir grup beceriksiz 9. sınıf öğrencisine beden eğitimi dersi veriyordu. Çocukların elleri, kolları, bacakları güçsüzce salınıyordu ve her tarafları piercinglerle doluydu. Kimberly nihayet spor salonuna ulaşmayı başardığında Koç Uri onunla konuşmak için belli bir kimlik göstermesini talep etmemişti. Kimberly'nin salt varlığı bile adamın dersine son derece ihtiyaç duyulan bir ara vermesine yetmişti. Kimberly konuya önce ortamı ısıtacak belli başlı gevezeliklerle girdi. Futbol sezonu nasıl geçmişti? Yeni lise hakkında ne düşünüyordu? Öğrencileri fena görünmüyorlardı. Boyunun uzunluğu kadar geniş bir cüsseye de sahip olan Yuri, kafasındaki zorunlu diken diken saç kesimi ve bira göbeğiyle sorulara rahat rahat cevap verdi. Bu sene eyalet karşılaşmalarına katılabilmeleri gerekirdi. Oysa çocuklar yürekliydi ama takım çok gençti ve bazı hatalar yapmıştı. Tanrı'ya yemin, bir dahaki sene herkesi alt edeceklerdi. Konuşurken bir yandan da koridorda yürüyorlardı. Yuri Kimberly'ye su ikram etti, Kimberly istemedi. Yuri'nin bakışları Kimberly'nin karnına takıldı ve Kimberly adamın kafasının içinde, "Bu kadın hamile mi değil mi? FBI ajanlarının hamile kalmalarına izin var mı, yok mu?" diye tahmin yürütmeye çalıştığını görebiliyordu. Sonunda makul olanı yaptı ve Kimberly'ye bunun hakkında hiçbir şey söylemedi. "Ben aslında eski sporcularınızdan birini bulmaya çalışıyorum," diye söze girdi Kimberly. Bunu yaparken elinden geldiğince sıradan bir şey hakkında konuşuyormuş gibi görünmeye çalışmıştı. Öğrenci dolaplarıyla dolu olan geniş bir koridordan köşeyi döndüler. "Endişelenecek bir şey yok. Yalnızca başka bir davanın sağını solunu toparlamaya çalışıyorum ve kendisine ait olan bir eşyayı ona geri vermek istiyorum." "Bir eşyayı mı?" "Okul yüzüğü. Üzerinde futbol takımının amblemi ve formasındaki numara var. O yüzden buraya geldim." "Aa, elbette. Çocuklar okul yüzüklerini her türlü saçmalıkla süslüyorlar. Benim zamanımda da bunca seçeneğimiz olsaydı." Kimberly, sempatik bir tavırla başını sallarken, Yuri de, Mac'in zaten anlata anlata bitiremediği şeylerin üzerinden bir kez daha geçti. Anlaşılan erkekler okul yüzüklerini gerçekten de çok ciddiye alıyorlardı. Savaş madalyaları ve bunun gibi eşyalarını. "Aradığınız öğrencinin adını biliyor musunuz?" diye sordu Yuri. "Ya da forma numarasını verirseniz gerisini ben halledebilirim. Bu çocuklarla çok zaman geçirdiğim falan yok aslında." "Yüzüğün sahibi Mart'ta mezun olmuş," dedi Kimberly. "İşaretleri doğru anladıysam quarterback olarak oynuyormuş. Forma numarası 86. Yuri aniden durdu. Floresan ışığının altında yüzü bir an için bembeyaz olmuş gibi göründü. Sonra kendini toparladı ve omuzlarını esnekçe silkeleyerek dik durdu. "Üzgünüm Ajan Quincy. Önceden bana telefon etmiş olsaydınız, onca yolu boşuna gelmezdiniz." "Yüzüğün sahibi Tommy Mark Evans, iyi bir çocuktu. Takımında oynayan en iyi QB'lerden biriydi. Kolunu çok iyi kullanırdı ama biraz katıydı. Baskı altındayken sertleşirdi. Okuldan onur belgesiyle mezun oldu ve Penn State'de futbol bursu kazandı." "Şehir dışında mı yani?" diye sordu Kimberly kafası karışarak. "Pensilvanya'da bir üniversiteye mi gidiyor?" Fakat Yuri kafasını iki yana salladı. "Hayır, artık gidemiyor. Tommy geçen sene Noel tatili için evine döndü. Sanırım arabasıyla gezintiye çıktı. Kimse gerçekten ne olduğunu bilmiyor. Fakat görünen o ki, yanlış zamanda, yanlış yerde bulundu. Beynine iki kurşun yedi. Pat pat, alnının ortasına. Ailesi kendini hala toparlayamadı. Onun gibi güçlü, yakışıklı bir çocuğun bir anda yitip gitmesi kimsenin beklediği bir şey değildi." 10. Hamburger adam beni parka götürdü. Küçük çocuklar salıncaklarda sallanıyor. Tahterevalli'de ve atlı karınca'da oynuyorlardı. Yaşları bana yakın olan biraz daha büyük çocuklarsa hayli yıpranmış bir sahada basketbol oynuyorlardı. Hamburger adam beni dürtükledi. Hadi sen de git, git katıl onlara. Sorun değil, suratına biraz renk gelsin. Tanrı aşkına bok gibi gözüktüğünün farkında mısın? Bir an için gerçekten gidip oynamamı istediğinden emin olamadım. Beni daha sert bir şekilde dürtükledi. Neredeyse yere düşecektim. Bu yüzden mesajı aldım ve gittim. Tişörtlülerin oynadığı takıma katıldım. Tişörtsüzlere katılıp soyunacak olsaydım, herkesin kafasında bin bir soruya sebep olurdum. İlk başta çekingen bir şekilde geride durdum. Bir parkta olmak, başka çocukların arasında bulunmak tuhaf gelmişti. Kahkahalarını duymak, salya sümük koşturduklarını görmek ve ara sıra içlerinden biri bir atışı kaçırırsa veya biri karnına bir dirsek yerse, hafif küfürler savurmalarına şahit olmak garip bir histi. Herkesin aniden durup bana bakmasını bekliyordum sanki. Bana, hey, sana ne oldu böyle diye sormalarını. Birinin, haydi dostum uyan artık. Hepsi kötü bir rüyaydı ama artık geçti. Hayat güzel demesini istiyordum. Ama kimse bir şey söylemedi. Sadece basketbol oynamaya devam ettiler. Ve sonunda ben de öyle yaptım. Yeni biçilmiş çimenlerin taptaze kokusunu alabiliyordum. Cıvıl cıvıl sesler duyuyordum. Yaz sıcağının acımasızca artmasına ve herkesin havuzlara akın etmesine birkaç gün kala, havanın keyfini çıkarıp sağa sola koşturan çocuklar görüyordum. Kuşlar vardı ve koskocaman masmavi bir gökyüzü. Ve her şey o kadar, o kadar çoktu ki. Dünya, dönmeye devam eden dünya. Bir kez, bir kez ve bir kez daha. Bir atış yapmak için öne fırladım ve atışı yapabildim. Bir çocuk omzumu sıvazladı. Sağlam sıçrayış. O an yüzüm parladı ve daha fazlası için tekrar oyuna döndüm. Artık zaman kavramım yok. Zaman, diğer çocuklara, hamburger adamın insan büzen kollarının arasına hapis olmamış çocuklara ait. Artık ben sadece varım. Bana aksi söylenene kadar da olacağım. Sonraysa yine yokum. Böylece hamburger adam bana durmamı söyleyene kadar oynadım. Sonra bir daha oynamadım. Hamburger adam beni kenara çekti. Güneş batmaya başlıyordu. Diğer çocukların bazıları ağır ağır yürüyerek gittiler. Anneler ve büyük ablalar küçük çocukları bir ördek sürüsü gibi dizerek caddeye doğru gitmeye başladılar. Ufak bir çocuğun tek başına kum havuzunda oynadığını fark ettim. Hamburger adam da onu fark etmişti. Bana dönüp baktı. Evlat, git, bana o çocuğu getir. Çığlıklar. Çığlıkların ardı arkası kesilmiyordu. Son perdeden tiz çığlıklar ve ardından anlamsız sözler. Kulaklarımı kapatmaya çalıştım ama hamburger adam durup kafama vurmak ve kafamı duvara çarpmak için kısa bir ara verdi. Karnıma bir yumruk attı ve ben iki büklüm olunca çenemin altından bir kez daha yakaladı. Seyrediyor musun çocuk? Dikkatini buraya versen iyi edersin. Sonra tekrar çığlıklar. Ardı arkası kesilmeyen çığlıklar. Sonunda nihayet hamburger adam yere yığılana kadar. Yuvarlanıp geleneksel sigarasını bulup ateşini yakana kadar. Ağzımda kan tadı alabiliyordum. Dilimi ısırmıştım ve yanağımda hamburger adamın yüzüğünün yaptığı bir kesik vardı. Kendimi pek iyi hissetmiyordum. Sanırım kusacaktım. Küçük çocuk direnmeyi bırakmıştı. Yatakta yatıyordu. Gözleri tamamen ayvayı yemişti. Suratında aptala dönmüş bir ifade vardı. Acaba ben de bir zamanlar böyle mi görünüyordum diye merak ettim. Sonra çocuk ona baktığımı fark etti. Gözleri benim gözlerimi buldu. Bana baktı. Öyle uzun ve öyle derin baktı ki. Lütfen. Sendeleyerek odadan çıktım. Koridordan yürüdüm ve banyoya tam zamanında yetiştim. Bir kere başlayınca bir daha kendimi durduramadım. Kustum. Kustum. Daha çok kustum ama bir türlü yetmiyordu. Midemdeki dehşeti bir türlü dışarı çıkaramıyordum. Dehşet artık kanıma da karışmıştı. Onu çıkaramıyordum. Ondan bir türlü kurtulamıyordum. Böylece su ve safra kusup durdum. Ta ki kupkuru olmuş bir halde, nefessiz kalarak yere yıkılana kadar. O zaman bayıldım. Merhamet denen şey bana ancak bu kadar yaklaşmıştı hayatımda. Kendime geldiğimde tekrar sesler duymaya başladım. Bu kez bir horlama sesiydi bu. Çok uzun sürmeyecekti ama. Bir, belki iki saat. Hamburger adam hep aç uyanırdı. Mümkün olduğunca yavaş bir şekilde koridordan geçip geri döndüm. Odanın içine doğru baktım. Kendime engel olamıyordum. Çok üzüleceğimi bildiğim halde bakmak zorundaydım. Çocuk, dizlerini karnına çekmiş bir top gibi duruyordu. Kıpırdamıyordu ama uyanıktı. Karşıdaki duvara dikmişti gözlerini. Ne yaptığını biliyordum. Küçülme çalışmaları yapıyordu çünkü eğer yeterince küçük olabilirse, hamburger adam belki de artık göremezdi onu. Ne yapmam gerektiğini biliyordum. Hamburger adam pantolonunu yerde bırakmıştı. Yavaşça pantolona doğru eğildim ve dikkatlice elimi cebine soktum. Anahtarı buldum. Keskin ve ağır geldi elime. Hiçbir şey düşünmüyordum. Sadece yapıyordum. Yatağın kenarına, küçük çocuğun karşısına yürüdüm. Parmaklarım dudaklarımda. Şşş! Kıyafetlerini yerden aldım. 5, belki 6 yaşlarında olan çocuk kıpırdamıyor, öylece yatmaya devam ediyordu. Ona bir şey söylemeliyim diye düşündüm. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Hayatın koca gerçeklerini duymaya hazır değildi. Hiçbirimiz değildik. Sonunda yavaşça omzunu sıvazladım ve tıpkı bir bebek gibi giydirmeye başladım. Onu bir dakikalığını orada bıraktım. Kapının kilidini açmam gerekiyordu. Açarken kapı biraz gıcırdadı. Olduğum yere çivilendim. Yatak odasından horlama sesleri gelmeye devam ediyordu. Şimdiye kadar iyi gitmişti. Kafamı dışarı uzatıp uzun gri apartman koridoruna baktım. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Bana öyle geliyordu ki bu apartmanda hiçbir zaman kimse olmuyordu sanki. Ya şimdi ya da hiç diye karar verdim. Ve neden bilmiyorum ama bir sebep yüzünden o ilk geceyi hatırladım. Uyandığım ve hamburger adamı yatağımın ayak ucunda gördüğüm o geceyi. Koridorun sonunda babamın horlamasını duyduğumu anımsadım. Ve bunu hatırlayınca ağlamaya başladım. Oysa oyunun bu aşamasında gözyaşları için biraz geç kalmıştım artık. Ağlayarak yavaşça odaya geri döndüm. Çocuğu omzundan tutup sertçe sarstım. Koyu renk gözleri ağır ağır yukarı kalkıp bana baktı. Yüzeyin altında bir tutam bilinç hareket etmeye başlamıştı sanki. Sonra çocuk tekrar dalıp gitti. Ona sert bir tokat attım. Omzunu yakaladım ve ayağa kaldırmaya çalıştım. Horlama sesi kesildi. Hamburger adam nihayet kıpırdanırken yatak gıcırdadı. Şimdi elimle çocuğun ağzını kapadım ve onu iyice kendime çekip yasladım. Ses çıkarmamasını sağlamaya çalıştım. Dua etmiş miydim? İçimde herhangi bir dua kırıntısı kalmış mıydı? Hiçbir dua aklıma gelmedi. Yatak bir kez daha gıcırdadı. Hamburger adam sağa sola dönüyordu. Sonra sessizlik. Artık fazla zamanımız yoktu. Canavar kıpırdanmaya başlamıştı. Çocuğu koltuk altlarından yakaladım ve kapıya doğru sürükledim. 10 adım. 8. 7. 6. 5. Çocuk yürümüyordu. Lanet çocuk neden yürümüyordu? Ayaklarının üzerinde durabilmesine ihtiyacım vardı. Uyan, titremeyi bırak artık, koş, lanet olasıca koş. Onun nesi vardı böyle? Nasıl bir gerizekalı bok savaşmaz, mücadele etmezdi? Nasıl bir aptal, zavallı, acınası biri, adamın birinin kendisine canı istedikçe bunu yapmasına izin verip, lanet olasıca kapıya doğru koşmazdı? Ve bir anda çocuğa bağırırken buldum kendimi. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Tepesinde dikilip ona doğru eğilmiş, öyle büyük bir şiddetle bağırıyordum ki ağzımdan tükürükler saçılıyordu. Kaldır şu aptal kıçını! Sonsuza dek uyuyacak mı sanıyorsun? Seni aptal işe yaramaz çocuk! Ayağa kalk! Koş! Lanet çocuk koş! Ben senin kahrolasıca baban değilim! 5 yaşındaki çocuk bir top gibi büzüldü ve elleriyle kafasının etrafını kapatıp hıçkırarak ağlamaya başladı. Ve işte o sırada artık bir şey duymadığımı fark ettim. Horlama sesini. Arkama döndüm. Elimde değildi, dönmek zorundaydım. Açık kapının hemen önünde duruyordum. Kapıya çok yakın ama bir o kadar da uzaktım ondan. Adamın son oyuncağı ayaklarımın dibine kıvrılmıştı. Hamburger adam arkamda duruyordu. Karanlıkta gülümsedi. Ve o gülümsemeyi görünce Ardından neler olacağını da tahmin edebilmiştim. Zaman başka çocuklara ait, dövülmemiş, aç bırakılmamış ve tecavüz edilmemiş çocuklara. Orada öylece durup yetişkin bir adamın bir çocuğu çıplak elleriyle öldürmesini seyretmemiş çocuklara. Ondan sonra eline bir kürek tutuşturulmamış ve dışarı çıkartılıp mezar kazmak için yardım etmek zorunda bırakılmamış çocuklara. "Ölmek mi istiyorsun evlat?" diye sordu hamburger adam. Öylesine bir soruymuş gibi. Çukurun kenarında durup küreğine yaslanarak. Ceset eski bir havluya sarılmıştı. Açelya ağacının altında yatıyordu. Ona bakmadım. "Çok zor bir şey değil," diye devam etti hamburger adam. "O çukura girersin ve küçük arkadaşının yanına yatarsın. Durma, sana engel olmam." Yerimden kıpırdamadım. Hamburger adam gülmeye başladı. "Görüyor musun, hala yaşamak istiyorsun oğlum. Bunda utanılacak bir şey yok." Neredeyse şefkatli denebilecek bir şekilde başımı okşadı. "Küreği eline al evlat. Kıçını kurtarabilmen için sana bir numara göstereceğim. Evet, işte böyle. Ayaklarını küreğin kenarlarına koy. Görüyor musun? Şimdi bir daha yap." Hamburger adam bana nasıl mükemmel bir mezar kazılacağını öğretti. Sonra eve geri döndük. Eşyalarımızı topladık ve ortadan kaybolduk. 11. ayrımın sonu. Sayfa 121. Devamı 12. ayrımda.